Ayrım 27. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 348. Musa Uysal Emmi'nin yapıtları üzerine. O. N. Poyrazoğlu. Dipnot Kıyı Dergisi, Haziran 1994. Giriş. Sayın İldeşim, can dostum, yaşama öğretmen olarak başlayan, serbest avukat olarak devam eden Şıhça Yavuz'dan bir imece çağrısı almıştım. Çağrısında aramızda adı ve soyadıyla değil de yakın çevresinde emmi olarak bilinen birini bahane ederek neler yazılacağı konusu imeceye katılacaklara bırakılmıştı. Anı, anlatı, deneme, inceleme, araştırma olabilir deniyordu. Bu girişimi incelikli bir değer bilirlik örneği saydım. Buruk bir sevinçle imeceye katılmaya karar verdim ama ne yazacağıma karar veremedim. Bu sıkıntımı Şıhça Yavuz'a aktardım. Yahu hemşerim, sen avukatsın. İşin dert dinlemek, onlara çözüm bulmak. Benim sorunumu da çöz bakalım, ben ne yazayım dedim. Şıhça Yavuz sorunuma bir çırpıda çözüm buldu. Yahu hemşerim, senin işin çok kolay. Emmi'nin bütün kitaplarını okuyup onların tümüne tanıtma yazıları yazdın. O tanıtılardan bir yazı hazırla yeter dedi. Hay ağzını öpeyim, bir rahatladım ki. Şu Emmi'nin ettikleri. Hani kimi kişiler vardı övülür, övgüler yetersiz bulununca da ne söylesek bir eksik denir ya, işte böyle bir kişiliktir Musa Uysal ya da Musa Emmi. Şakacı kişiliğiyle Nasrettin Hoca'nın bilgeliğiyle eskilerin dünya tatlısı dedikleri nekre bir insandır Musa Emmi. Musa Uysal'a emmi yakıştırmasını Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım'ın 1960'lı yıllarda radyoda oynanan dizi oyunlardan birinin baş kişisi olan Musa Emmi karakterini örnekseyerek yaptığını biliyorum. Bu adı kim vermiş olursa olsun sevenleri ona hep emmi diye seslenir. Doğrusu bu adı ona yakışıyor. Yeri midir bilmem ama yazmak istiyorum. Eşim benim okuduğum kitapların çoğunu anlayamıyorum ya da tadına varamıyorum diyerek okumaz. Haklı, herkesin her kitaptan hoşlanması gerekmez. Ama eşimin okumadan edemediği yazarlar da vardır. Bunların başında rahmetli Fakir Baykurt'un 1929-1999 romanları, öyküleri, anıları gelir. Sonra araştırmacı yazar Zeki Sarıhan'ın öz yaşam öyküsel kitapları sıraya girer. Musa Emmi'nin kaleminden çıkmış kitaplar da bunlar arasındadır. Eşim sözünü ettiğim yazarların kitaplarını okurken kimi yerlerinde güler, kimi yerlerinde ağlar. Ağlamasının arkasından derin bir iç geçirdikten sonra çocuklukları bizimkinden de kötü olanlar varmış der, susar. İşte kitaplarıyla bendenizin hanesinde böylesi dramlara ortam hazırlayan bir yazarın, Musa Uysal'ın yani emminin kitapları için yazdığım uzunlu kısalı tanıtılardan harmanlanmış bir yazı sunmak, böylece onun için düzenlenmiş imeceye katılmak istiyorum. 1. Nereden nereye ya da şu emminin işleri. Emmi kim mi? Emmi'nin kim olduğunu bilmiyorsanız, öğretmen örgütçülüğüyle ilgili bilgilerinizde eksiklik var demektir. Öğretmen örgütçülüğünün ünlü adlarından biri olan Emmi, asıl adıyla emekli öğretmen Musa Uysal, dostlarının yüreklendirmesi üzerine gördüklerini, yaşadıklarını yazdı, kitaplaştırdı. Nereden Nereye, Ankara Ardıç Yayınları 1993-288 sayfa. Musa Uysal ne mi anlatıyor kitabında? Sorunun yanıtını kitabın arka kapağında bir tümce olarak buluyoruz. Bu yapıt 65 yıllık inişli çıkışlı çileli bir yolculuğun öyküsünü anlatmaktadır. Kitabın yazılma öyküsünü bir de yazarın kendisinden dinleyelim. Şimdiye kadar öğretmen örgütü dergilerinin dışında yazı yazmadım. Yazmaya da heves etmedim. Ama Anadolu insanının yaşamı, geçim koşulları hep ilgilendirdi beni. Geleneklerini, törelerini inceledim, şakalarını, esprilerini dinledim. Onlarla beraber oldum, beraberce yaşadım. Askeri darbelerle gelen ara rejim hükümetlerinin hışmına uğradım. Defalarca tutuklandım, yıllarca hapis yattım. İlginç olaylara tanık oldum. Yurdun her tarafından gelen insanlarla tanıştım. Gördüklerimi, yaşadıklarımı yazayım dedim. Dedim demesine de yazmaya cesaret edemedim. Kitap yazmaya karar vermek çok zor oldu benim için. Savaşa girmekten daha zor çünkü. Sizin karşınıza çıkacağım kolay mı? 65 yaşından sonra kitap yazmaya soyunmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Öncelikle bu parçanın bende uyandırdığı çağrışımlardan birini soru olarak sormak isterim. Emmi'nin anlatımındaki değme yazarların ulaşamadığı doğallığa, içtenliğe, güzelliğe dikkat ettiniz mi? Kendi anlatımıyla iki kap yemeği yan yana göremeden göçüp giden bir köy imamının oğlu olan Musa Uysal, çocukluğunu, öğrenimini, öğretmenliğini, örgütçülüğünü, bu süre içinde başından geçen olayları anlatırken zaman dizinsel yani kronolojik bir sıra izlemiyor. Sözü, çağrışımlar yoluyla günümüze, günümüzün güncel olaylarına da getiriyor. Böylece anlatılanlar bir ana olmaktan çıkıyor. Roman tadında esprilerle, şakalarla dolu, yer yer it yese kudurur denilen türden eleştirilerle yüklü bir söyleşiye dönüşüyor. Kitapta olumlu, olumsuz yönleriyle köyler var, köylüler var. Öğretmenler, müdürler, kaymakamlar, valiler var. TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası ve TÖBDER dönemi öğretmen örgütçülüğünün savaşımları var. 12 Mart ve 12 Eylül faşizminin uygulamaları var, cezaevlerindeki yaşam var. Kastamonu Gölköy Enstitüsü çıkışlı olan Musa Uysal, enstitüdeki beğendiği uygulamaları anlatırken beğenmediklerini de eleştirmekten geri durmuyor. Örneğin öğrencilerin gücünün üstünde çalıştırılmasına karşı çıkıyor. Yazar kitabında Ankara Çocuk İslah Evi'ndeki öğretmenlik günlerine de yer vermektedir. Bu tanıklıklar arasında yürek parçalayan öğrenci manzaraları da var. Söz Çocuk İslah Evi'nden açılmışken yazarın buradaki çalışanlarla ilgili bir saptamasını aktarmak isterim. Cezaevi idaresi çocuklara mahkum olarak, öğretmenler öğrenci olarak, sosyal hizmet uzmanları ise problemli çocuk olarak bakıyorlardı. Atölye şefleri de işçi olarak bakınca bölümler arasında göstermelik bir organizasyon ile sürdürülüyordu çalışmalar. Sayfa 132. Kitaptan bugün de öğretmenler arasında örneklerini bolca gördüğümüz bilinç düzeyi düşüklüğü ile ilgili bir olayı aktarmak isterim. Musa Uysal boykot komitesinde olduğu gerekçesiyle Ankara'daki görevinden alınarak Van'a sürgün edilmiştir. Kimi öğretmenler bu duruma sevinmekte, devlete karşı gelinmez, alemin akıllısı o mu, milli eğitimi o mu düzeltecek demektedir. Şimdi de her dönemde görülen kraldan çok kralcı olan kişileri örnekleyen bir alıntı sunmak istiyorum. Beni istemişsiniz dedim, listeye baktı, bir sandalyeye oturttu genç bir üsteğmen. Ders verdi, akıl verdi, öğüt verdi, gözdağı verdi. Yarım saatte hepsini verdi. Çocuklarınıza sahip çıkın dedi. Bu memleket nereye gidiyor böyle dedi. Nereye gidecek? Kıpkızıl komünist olacak diye ekledi. Sayfa 149. Şimdi de kimilerinin ara rejim, kimilerinin faşizm dönemi dediği günlerdeki uygulamaların tiksinti verici perde arkasını gösteren küçük bir alıntı sunacağım. Musa Emmi'yi Antalya'da yakalayıp karakola götürürler. Kendisini tanıyan polisler akıl verirler. Kapıda nöbet bekleyen var ya, o nöbeti değiştirince suçunu sorar. Siyasiyim deme, çek yolsuzluğu de. Siyasiyim dersen, hele de sol siyasiyim dersen, tepeler, tekmeler, yaşına başına bakmaz. Ben de sahip çıkamam. Biz sola sahip çıkamayız, suç olur. Onlar sağa sahip çıkar, suç sayılmaz onlarınki. Sayfa 215. Musa Emmi'nin İmralı cezaevindeki günlerinden de örnekler vermek isterdim. Ama yazıyı kısa tutmam gerekiyor. Yine de İmralı günlerini özetleyen birkaç tümce alıntılamadan geçmeyeceğim. Bağ belledim, soğan diktim, meyve aşıladım, budadım. Mahkumlar beni sevdi, ben de onları sevdim. Sayfa 215. Savaşımcı kişiliğiyle tanınan Musa Uysal bu kitabıyla çok az bilinen bir yönünü, usta bir yazar olduğunu da gösteriyor. Okuyun kitabı, hak vereceksiniz bana. 2. Emmi'den insan manzaraları ya da sokakta sözleşmiştik üzerine. Emmi'nin, gerçek adıyla Musa Uysal'ı Nereden Nereye adındaki kitabını tanıtırken, savaşımcı kişiliğiyle tanıdığımız Emmi, bu kitabıyla çok az bilinen bir yönünü, usta bir yazar olduğunu da gösteriyor diye yazmıştım. Evet, Musa Uysal'ın okurları şaşırtmak istercesine bu kez de bir bakıma Nereden Nereye'nin süreyi sayılabilecek ikinci bir yapıtla karşımızda. Sokakta Sözleşmiştik, Ankara Ardıç Yayınları 1995, 217 sayfa. Musa Uysal bu ikinci yapıtında tanığı olduğu, içine karıştığı olayları, hapishane yıllarında tanıdığı nice yiğit insanı, 12 Eylül Karabasanı'nın ezdiği savaşımcıları anlatmaktadır. Emmi'nin dili, anlatımı, kişiliği gibi renkli. Emmi sanat yapma kaygısı gütmeden söyleşi havasında yazıyor. Yazarken günümüzün siyasal toplumsal olaylarına yollamalar yaparak anlatısına yeni bir boyut katıyor. Kitabın adına mı takıldınız? Bu ad Gülbahar'ın nişanlısı Müebbet Salim Saygılı'ya yazdığı, okurken duygulanacağınızı sandığım bir tümceye dayanmaktadır. Biz seninle sokakta sözleşmedik mi? Cezaevinde nikahlanmadık mı? Biz nikahımızı ne şahitler huzurunda ne de beyaz kağıt üzerinde imzalamadık. Biz dilimizle nikahlandık, gönlümüzle onayladık, yüreğimizle attık imzamızı. Sayfa 200. Değil mi ki Salim Saygılı'yı andık, öyleyse onu biraz daha yakından tanıyalım. Müebbet ceza aldık, çürüyüp gideceğiz buralarda emmi dedi Salim Saygılı. Duvarlarda gezdirdi, sonra tavana çevirdi gözlerini. Belki de o an doğayı seyretmek geçiyordu içinden, kim bilir. Ama bakamaz, hapishanenin soğuk duvarları, perdeler gözünün önünü. Sayfa 196. Kitapta daha böyle nice insan manzaraları, nice küçük insanların büyük dramları var. En iyisi kitapta nelerin bulunduğunu yazarın arka kapaktaki açıklamasını okumak. Minnacık Mine'yi, dünyanın en küçük mahkumu Murat'ın anası Dile'yi anlattım. Gülerken yanağında güller açan Gülbahar'dan söz ettim. Hapishane kapısında konuşulanları, hapishane içindeki yaşananları tanık olduğum gibi yazdım. Öğretmenlik yaptığım köydeki Kerime anayı, hapishane önündeki Aksaraylı Adile anayı anlattım. Kısacası ülkemiz insanlarının giyimlerini, kuşamlarını, yaşamlarını, törelerini, çilelerini dilimin döndüğünce okurlarıma sunmayı yeğledim. Zaman zaman da ülkemizin toplumsal olaylarını, ekonomik koşullarını, politikacılarını, onların öteki yüzünü de yorumlayarak yazdım. Musa Emmi'yi tanırım. Bu tanıtıyı okuyunca hep övmüşsün arkadaş. Hiç eleştirecek yanı yok mu kitabın diye sorar. Olmaz olur mu? Var. Eleştirimizi onun şakacı kişiliğine uygun düşsün diye ölçülü, uyaklı, aşık tarzı, şakalı ikiliklerle dile getirelim. Büyük emek harcamış, türlü olay dermişsin. Kitaba yakışmayan tatsız bir ad vermişsin. Bilmeyenler öğrensin, Emmi kimdir, ne yapmış? İnançların uğruna bir Yunus, bir ermişsin. Kader mahkumlarıyla dost olmuşsun can ciğer. Sevgilerle yıkanmış, candan dostluk kurmuşsun. Kitabında okudum, Poyrazoğlu tanıktır. Sadece Emmi değil, gönüllere girmişsin. Yazının burasında hoşgörünüze sığınarak araştırmacı yazar, eleştirmen Asım Bezirci'den yazınsal eleştiriyle ilgili olarak bir alıntı yapacağım. Eleştiri bir yargılamadır. Eleştirmen bu kaçınılmaz sonucun sorumluluğunu yüklenmek zorundadır. Yeter ki sözünü duygularına kapılmadan, çıkar gözetmeden nesnelce söylemiş olsun. Hemen belirteyim ki bu yargılar beni kapsamıyor. Ben eleştiri yazmıyorum ki, ben eleştirmen değilim ki. Benim yaptığım gözümün tuttuğu kitapları işin içine duygularımı da katarak meraklısına duyurmak. Tanıtıyı bir dilekle bitirelim. Musa Emmi'nin atalarının diyen Kaf Dağı'nın ardına gittiğini biliyorum. Kendisinden Kafkasya izlenimlerini de ete kemiğe büründürmesini diliyorum. 3. Emmi'nin Üç Atlısı Üzerine Derkenar. Tüm dünya masal ve destanlarında yer alan ulaşılmaz, efsunlu, gizemli, atlas renkli düşler ve mutlulukları ülkesi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye binlerce yıldır toplumların, uygarlıkların gelip geçtiği tarihi kavimler kapısı Kafkasya. Kamçıları, yamçıları üzerine fıkralar uydurduğumuz, yemeklerine, temizliklerine, oyunlarına, törelerine hayran olduğumuz, konukseverliklerini öve öve bitiremediğimiz, Levent endam yiğitlerine, ince belli güzellerine vurulduğumuz, Abzek, Adige, Piyaduk, Obıh, Oset, Çeçen, Karaçay, Dağıstanlı oluşlarına bakmadan hepsini bir kefeye koyup Çerkezler deyip geçiverdiğimiz Kafkasyalı insanlar. Onlar türlü adlar altında dernekleriyle, vakıflarıyla dayanışma içinde araştırıyor, yazıyor, yazdıklarını kitaplaştırıyorlar. Kafkasya kökenli olan Musa Emmi, Musa Uysal da bir romanıyla bu imeceye katıldı. Üç Atlı, Ankara Ardıç Yayınları 1998, 267 sayfa. Musa Emmi kitabı için şunları söylüyor. Kafkasya göçmeniydi dedem. Ak sakalına akan yaşlarını elinin tersiyle sile sile anlatırdı ana vatanını. En çok da savaş öykülerini, düğünlerini, geleneklerini anlatırdı. Anlatırken nasıl da heyecanlanırdı. Zaten savaşın olmadığı yıl mı vardı ki derdi dedem. Ailesinin dolayısıyla Kafkasya göçmenlerinin binbir acılarla kıyımlarla dolu olan öyküsünü şöyle özetliyor yazar. Dedem daha 14 yaşındaymış Kafkasya'dan ayrıldığında. Ruslara yenilip Habeş'te silah bırakmalarından sonra sürmüşler bunları dört bir yana. Göçe gönüllü olanlar da olmuş tabii. Herkes Anadolu'ya gitmek, Osmanlı topraklarına yerleşmek istiyormuş. 1864'te büyük göçte büyük küçük çok insan ölmüş. Tifodan, tifüsten. Yarısı da öldürülmüş yollarda. Yazar atalarının yurduna gitme düşünü nasıl gerçekleştirdiğini de şöyle anlatıyor. Büyüyünce hep dedelerimin ana vatanına gitmeyi düşledim. Düşledim düşlemesine de bir zaman ekonomik koşullar el vermedi. Bir zaman da siyasal nedenler yol vermedi. Gidemedim işte. Sonunda gittim gitmesine yaş yetmişti. Olsun yaş yetmiş iş bitmemiş dedim. Oturdum yazmaya başladım. Unutmadan hemen belirtmek istiyorum. Yukarıdaki alıntıları bir daha okuyun lütfen. Yazarın anlatımındaki doğallığa, içtenliğe, masalsı güzelliğe dikkat ettiniz mi? Kolayca söyleniveriyormuş gibi, yağ gibi akan bir anlatım değil mi? Ustalık burada işte. Biz yeniden kitaba dönelim. Kitapta yazarın dedesi olan Çerkez Ali Efendi'nin köyü Hajomar'dan yola çıkarak Kafkasya halklarının 1860'tan başlayan Çarlık Rusyası'nın sıcak denizlere inmek için önlerindeki engellerden biri olan Kafkasya halklarıyla savaşları anlatılmaktadır. Özetin özetinden de kısa bir açıklama oldu bu. Öyleyse kitaptan, aslında romandan biraz ayrıntı verelim. Romanda savaşta ölenler, ölen kocalarının öcünü almak için savaşan gelinler, kadınlar var. Geride kalanların öfkeleri, ağıtları, umutları var. Sürgün sırasında çekilen acılar, açlıklar, ölümler var. Kafkasya halklarının Balkanlara, Anadolu'ya, İran'a, Suriye'ye kaçışları var. Gittikleri yerlerde yerli halklarca horlanmaları var. Bu yazdıklarıma bakarak romanda salt savaşların, sürgünlerin anlatıldığını sanmayın sakın. Olayların akışı içinde Kafkasya halklarının törelerine, örfleri de yer veriliyor. Örneğin en zor koşullar içinde bile olanaklar yaratıp armonikalar eşliğinde kutsal bir tören gibi kendine özgü kurallar içeren danslarını yapıyorlar. Roman bu yönleriyle belgesel olmanın yanında halk bilimsel yani folklorik özellikler de içeriyor. Yazar arada bir Ahmet Mithat Efendi'nin romancılığını çağrıştırır biçimde konudan ayrılarak kişisel görüşlerini, duygularını açıklama gereği duyuyor. İşte bu yargımızı örnekleyen iki alıntı. Bütün kavimlerin gelip geçtiği, bütün insanların konup göçtüğü Anadolu. Sevginin, sevdanın beşiği, kültürlerin yumak yumak olduğu Anadolu. Ninnisiyle uyuduğum, kültürüyle büyüdüğüm Anadolu. Hey gidi Anadolu hey! Sayfa 81. Kafkas halklarının göçe zorlanması, sürgün edilmesi, yalnız Çarlık Rusyası'nın değil, o günün süper güçlerinin ve dünya insanlığının yüz karasıdır. Üstü örtülmüş tarihin karanlık sayfasıdır ve bu insanlık suçudur. Bugün Orta Doğu'da, Kara Afrika'da, Latin Amerika'da, Orta Avrupa'da, Asya'da mazlum halklara nasıl kıymışlarsa, aynısı, daha kötüsü Kafkasya'da Kafkas halkına yapılanıdır. Sayfa 91. Yazarımız benzer bir yargıyı Kafkas kocası Tahamata Bislan'a da söyletmektedir. Hep biz yardım ettik Osmanlı'ya. Ne zaman Ruslarla arası açıldı bizi sürdü üstüne. Ne zaman Ruslarla arası düzeldi bizi yüzüstü bıraktı. Bakmadı bile yüzümüze. Onlar büyük devlet, onlar çıkarını düşünür. Sayfa 23. Ben bu tanıtma yazısını hazırlarken bir yandan da Rus yazarı Pushkin'in ünlü belgesel romanı Yüzbaşının Kızını, bu kez de Ataol Behramoğlu'nun akıcı çevirisinden okuyordum. Dikkat ettim, aynı yüzyılda, yani 19. yüzyılda, Rus köylüleriyle Kafkas halklarının yaşama bakışlarıyla günümüz Anadolu köylülerinin yaşama bakışları arasında büyük bir benzerlik olduğunu gördüm. Örneğin iki halkla zor durumda kalınca kaderci bir anlayışla Tanrı'ya sığınma gereği duyuyorlardı. Bu yargımı üç atlıdan aldığım iki minik alıntıyla örneklemek isterim. Alıntının ilki romanın kahramanlarından Nago Hala'nın söyledikleridir. Bu bizim alın yazımız, Allah böyle yazmış alnımıza. Sayfa 39. İkinci alıntı romanın bir başka kahramanı Nefise Hala'nın yakınmalarıdır. Tanrı sahip çıkmıyor yaratıklarına. Çarın keyfi için ölüyor bunca insan. Sayfa 68. Bu benzerlikler yıllar önce bir yerde okuyup defterime yazdığım bir notumu anımsattı bana. Söz konusu not İngiliz gazeteci David Hotov'un Türkler adlı kitabından bir alıntıyı içeriyordu. Türk çok ilginç bir tiptir. Türkleri başka hiçbir ulusla karşılaştıramazsınız. Orta Doğu'da yaşadıkları halde Araplardan son derece farklıdır. Onların hala Avrupalı olmadığını söyleyenler çıkabilir ama Asyalı da değiller. Yazar bu saptamasının ardından bir saptama daha yaparak Türklerin daha çok Ruslara benzediğini ileri sürmekteydi. Bana göre hem fiziksel hem de düşünsel yönden gerçeklik payı yüksek bir saptamadır bu. Bu notun yanında bir not daha buldum. Tanıtının burasına yakışır diyerek aktarmak isterim. Karl Marx ve Friedrich Engels'in halkın bizzat katıldığı haklı bir özgürlük savaşı olarak değerlendirdiği bu kıyım ve sürgün sonunda görülenler. Yakılıp yıkılan evler, köyler, ana kucağından zorla koparılıp alınan, satılan çocuklar, genç kızlar. Tıkış tıkış dolduruldukları mavnalardan safra niyetine denize fırlatılan deniz görmemiş dedeler. Böylesi bir ortamda cirit atan köle tüccarları. Konu dışına çıktığımın ayrımındayım. Kitaba dönelim öyleyse. Kafkas kültürünün mitolojisini içeren siyah beyaz desenlerle bezeli romanda Kafkas dillerindeki kimi sözcüklerin anlamlarını açıklayan dipnotlar da var. İlginizi çekeceğini umarak onlardan da birkaç örnek sunmak istiyorum. Guaşe Prenses, Diego Kafkas Dansı, Tahamata Saygıdeğer Büyük, Haynap Ayıp, Nise Gelin, Yev Vur, Kundups Sütten Ekşitilerek Yapılan içecek. Şu şıst, lütfen otur. Tanıtıyı romanın arka kapağından bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Bu kitapta Kafkas-Rus savaşlarının öykülerini bulacaksınız. Dilleri ayrı, dinleri ayrı insanların nasıl kaynaşıp yaşadıklarına tanık olacaksınız. Ama egemen güçlerin nasıl savaş çıkarıp onları birbirlerine nasıl düşman ettiklerini de, birbirlerini nasıl öldürdüklerini de okuyacaksınız. İnsanlar böyle olmamalı, insanlar böyle ölmemeli diyeceksiniz. 4. Emmi'nin tıkısını gördünüz mü? Öğretmen örgütçülüğünün önderlerinden yazar Musa Uysal, takma adıyla Emmi, öykülerden oluşan yeni kitabıyla yine karşımızda. Tıkı, kendi yayını 2002-254 sayfa. Kitabın adına bakarak bir dizgi yanlışlığı yaptığım sanılmasın. Hayır, yanlışlık yok, okuduğunuz gibidir, tıkıdır. Kitapta hemen hepsi de yaşanmış olaylara, yaşamış kişilere dayalı 13 öykü bulunmaktadır. Unutmadan hemen belirtmek isterim. Yazarın doğal, akıcı, bir o kadar da gülmece, mizah yüklü biçimi var. Bir yazımda da kullandım, burada da yinelemek isterim. Gazeteci yazar İlhan Selçuk bir yazısında anlatımla ilgili olarak, kimi yazı dik bir yokuştur, zorlana zorlana okursun. Kimi yazı bayır aşağı kendini salar. Rüzgarlana rüzgarlana son satırı bulursun. Kimi yazı mideye oturur, kimi yazı yüreği hafifletir demektedir. Emmi'nin anlatımı bunlardan hangisine girer diye sorarsanız, bilmem, okuyun, siz karar verin derim. Ama yine de ipucu olabilecek minik bir açıklama yapayım. Yüreği hafifleten, arada bir kahkaha attıran türden. Anlattığı öykü kahramanlarına, kişilere gelince, her gün karşılaştığımız sıradan içimizden kişiler, öykülerin başlıkları da bunu gösteriyor. Safiye Hanım, Nefise Öğretmen, Öğretmen Servet, Çöp Çatan Nedret, Ali Boz'un Karısı, Gonca Gelin, Çor Mahmut. Şimdi de bir örnek olmak üzere kitaba adını veren öykünün kahramanı Tıkı'nın kimi özelliklerini açıklamak istiyorum. Tıkı 120 santim boyunda, manda boynuzu gibi kocaman bıyıklarıyla, kalıbından beklenmeyen sesiyle, peltek peltek konuşmasıyla, kendine özgü yöntemlerle haraç almasıyla, kavga edip sık sık cezaevine düşmesiyle ünlü, bütün kent halkının sevgilisi bir kişilik. Tıkı'nın mezar taşında şunlar yazılıdır. İlimizin efesi, sokaklarımızın süsü Tıkı'nın ruhuna fatiha. Yukarıda yazarın biçemine ilişkin ipucu niteliğinde küçük bir açıklama yapmıştım. Bu yargımı öykülerden bir alıntı yaparak örneklemek isterim. Öğretmen Şerafettin Kavaklı cezaevinde yatan insanları düşünür. İki mahkum yatıyor hapishanede. Birinin elinde bıçak, birinin elinde kitap. İki mahkum yatıyor hapishanede. Biri düşündüğü için, birisi düşünmediği için. İki mahkum yatıyor hapishanede. Biri cana kıymış, biri yazmış. Adam öldüren el üstünde, düşünen yerin dibinde. Sayfa 230. Öteki öyküler mi? Emmi'nin tıkısıyla ilgili tanıtıyı yeniden biçimlendirmek istedim. Kitabı aradım, bulamadım. Bulsaydım kahramanı kadın olan bir öyküyü de özetleyip ondan da alıntılar yapacaktım, olmadı. Kitaplığımı yeniden düzenlerken kitabı nereye tıktığımı anımsayamadım. Merak ettiyseniz bir kolayı var. Musa Uysal'a bir telefon edin. Elinde kalmışsa o size kuşun kanadıyla ulaştırır. Son söz yerine. Yıllar önce yazdığım kitap tanıtılarını yeniden gözden geçirip onlardan yukarıdaki yazıyı oluştururken düşündüm. Emmi, iyi ki 40'ından sonra azmadı. Yaşlandıktan sonra uzun ve güç bir işe girişmek anlamındaki 40'ından sonra saza başlamak deyimini tersine çevirerek hepimizi şaşırttı, hepimize örnek oldu. Musa Uysal'a emeğine hayranlıkla merhaba. İlahi emmi, sen çok yaşa emmi. Ankara, Temmuz 2005. Sefuri'yi tanır mısınız? Emekli öğretmen, öğretmen örgütçülüğünün önderlerinden, emmi diye tanınıp sevilen yazar Musa Uysal. Bu son, 5. kitabında yine bireyselden yola çıkarak toplumsal bir sorunu irdelemektedir. Eskilerin nevi şahsına münhasır dedikleri, emmiye özgü bir biçemle, röportaj anı karışımı yer yer denemesel özler içeren bir yapıtla çıktı karşımıza. Genel evlerle ilgili olarak genel ev emekçilerinin anlattıklarına, yazarın tanıklıklarına dayalı, bu yönleriyle belgesel nitelikler taşıyan bu öykülerde çoğu kez ön yargılı davrandığımız bir dünyanın iç yüzünü, genel ev kadınlarının güldürürken ağlatan yaşam öyküleri, özlemleri, başlarından geçen olaylar, genel ev yaşamı, o dünyanın değer yargıları, deyimleri, kalıplaşmış sözleri, argosu sergilenmektedir. Kitabın sunusunda yazar diyor ki, bu yapıtta evlenme vaadiyle kandırılan ya da çeşitli hile ve tuzaklarla yoldan çıkarılan güzel ve yoksul kızlarımızın öykülerini bulacaksınız. İlden ile satılan, kahpe diye dövülen, orospu diye sövülen kadınlarımızın dramının gözler önüne serildiğini göreceksiniz. 40 yıl sonra bile adını, ailesini, ilini, yerini gizleyen, töre cinayetlerinden korkan kadınlarımız anlatacak, siz dinleyeceksiniz. Sayfa 7. Yazarın yazdıklarına ben de şunları eklemek isterim. Kitaptaki öyküleri okurken Sefure'yi, onun arkadaşları olan öteki genel ev emekçilerinden Beydüzlü Emine, Sırma, Binnaz, Fehime, Şadiye, Şermin, Mercimek Kız, Kara Kekilli'yi dinleyecek, dinlerken kimi kez gülecek, daha çok öfkeyle dolacak, insanlığınızdan utanacaksınız. Tanıtımızı genel ev emekçilerinin özdeyişe benzer değer yargılarından birkaç alıntı ile bitirelim. Kızlar kocayı bir şey sanır, vardıkları gece usanır. Genel eve düşen kadın kocanın ne olduğunu, erkeklerin hep birbirine benzediğini bilir. Genel evde kızlar da yalan söyler. Cilvesi, cümbüşü yalandır. Sevgisi sahte, sevdası asılsızdır. Onlar ağlarken yürekten ağlar, gülerken şakacıktan güler. Dostu olan kadınlar o gün müşteri almazlar. Zaten genel ev kadını sıradan müşterilerden zevk almazlar.
27. ayrımın sonu. Sayfa 361.